Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. Gülten Kazgan, 1. Kaset, 1. Yüz. Büyük Fikir Kitapları dizisi 13. Remzi Kitabevi. 7. Basım. Güncelleştirilmiş yeni basım. Ocak 1997. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Gülten Kazgan, İktisat Fakültesi, İstanbul School of International Studies, ISIS ve Marmara Çağdaş İşletmecilik Vakfı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. IRSA, ABD ve TÜSES Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Le Ruralist Mediterrane Derneği İtalya Başkanı'dır. Yayımlanmış kitapları iktisadi düşünce dışında, Tarım ve Gelişme, 4. Baskı Filiz Kitabevi 1993, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, 2. Baskı Altın Kitaplar 1992, Yeni Ekonomik Düzende Türkiye, 1. Baskı Altın Kitaplar 1994'tür. Ayrıca Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çok sayıda araştırması, makale ve incelemeleri vardır. Gülten Kazgan evlidir ve bir oğlu vardır. 1. Baskıya Ön Söz. Bu kitap sanayi kapitalizminin Batı dünyasında gelişmesiyle kurulmaya başlayan iktisat teorisinin evrensel geçerliliği konusundaki şüphelerimizle beraber, iktisadın son yıllarda matematik ve istatistik gibi yardımcı dalların etkisinde evrensel geçerliliği olan bir saf ilim olmak yolunda gelişmesinin bizde yarattığı iyimserliğin etkisi altında yazılmıştır. Kitap, iktisadi düşüncenin teorisiz öğretiden ibaret olduğu aşamadan başlamakta, ideolojik kanıtlama için teorilerin kurulduğu teorili öğretiler aşamasını uzun boylu incelemekte ve öğretisiz nicel analiz tekniklerinin geliştirildiği nihai aşama ile sona ermektedir. Bu aşamalar iktisadın bir saf ilim olmak yolundaki gelişmesini çizmektedir. Kitabın en geniş kısmını teşkil eden kısım 2, 3 ve 4, iktisat teorisinin ideolojik niteliğini açıklayarak niçin bir saf ilim olamadığını belirtmektedir. Gerçekte iktisat teorisinin evrensel geçerli bir saf ilim olmadığı konusundaki şüphemiz hiç de yeni değildir. Bundan önce yayınladığımız Tarım Ekonomisi ve İktisadi Gelişme başlıklı kitabımız, tarımın hakim olduğu az gelişmiş bir ülkenin sanayileşmiş bir ülkeden yapısal farklarını ve bu farkların ekonominin işleyiş mekanizmasını nasıl değiştirdiğini incelemeye yönelmiştir. İktisadi yapı farklarının ekonominin işleyiş mekanizmasına etkileri, iktisat teorisinin geleneksel tahlil araçları ile araştırılmıştı. İktisadi Düşünce ve Politik İktisadın Evrimi başlığını taşıyan bu kitabımız, İktisat teorisinin evrensel geçerliği olamamasını bu kere diğer bir açıdan, teorinin ideolojik niteliği açısından ele almakta, fakat aynı zamanda iktisadın bu etkilerden arınma yolundaki gelişmesini de vermektedir. Şunu belirtelim ki iktisat teorisinin gerek ekonomilerin iktisadi yapı farkları, gerek teorinin ideolojik niteliği dolayısıyla evrensel geçerliği olmadığını ileri sürmekte, bu satırların yazarı ne ilk ne de tek iktisatçıdır. Kitap okunurken görüleceği gibi Myrdal, Meek J. Robinson, O. Lange gibi birçok iktisatçı bugün bu konu üzerinde durdukları gibi geçmişte de bu savlar ile kurulmuş olan okullar vardır. Dış Ticaret ve Milli Ekonomi başlıklı kitabının ön sözünde Kindleberger, gerek ekonomilerin iktisadi yapı farkları, gerek teorinin ideolojik niteliği dolayısıyla bizim zihnimizde uyanan soruları şöyle ifade etmektedir. Çağdaş iktisat esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD'de gelişmiştir. Evrensel olmak özlemine rağmen bu bölgelerin kurumları ve meselelerinin damgasını taşımaktadır. Fakat iktisat dünyası artık Londra ve New York mihverleri etrafında dönmüyor. Düzinelerce yeni milletler Batı'nınkinden çok farklı bir kurumsal yapı içinde iktisadi bağımsızlıklarını ve sanayileşmeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Orta Avrupa'dan doğuya, Bering Boğazı'na doğru uzanan yeni tip ekonomiler de yönetimsel denemelerin sonucu olarak hararetle kendi ilkelerini geliştiriyor. İddia edilmektedir ki, Batı iktisadının bu diğer ülkelerde ancak sınırlı bir analitik değeri vardır. Böylece iktisadın içeriği, uygulanabilirliği meselesi kaçınılmaz şekilde ortaya çıkmaktadır. Batı'da öğretilen iktisat ilkeleri evrensel uygulamaya elverişli midir? Yoksa bunlar kendi kültürümüzle belirlenmiş olup sadece kapitalist sınai ülkelere mi uygundur? Kanada için olduğu kadar Polonya ve Hindistan için de faydalı olabilecek genel bir iktisat yaratmak mümkün müdür? Dipnot J.P. Kindleberger, Foreign Trade and the National Economy, Yale University Press, New Haven, 1962, Önsöz, S.V. İktisadın ilim olmak yolundaki evrimini öğretiler, okullar ve teoriler çerçevesinde inceleyen bu kitap, önemli kısmı itibarıyla 1961-67 yılları arasında İktisat Fakültesi son sınıfında vermiş olduğumuz İktisadi Analiz, Konjonktür ve İktisadi Düşünce Tarihi derslerindeki takrirlerimize dayanmaktadır. Ve daha önce bu derslere ait ders notları olarak söz konusu yıllar arasında yayınlanmıştır. Bahis 28 ise çeşitli makalelerin konusunu teşkil etmiştir. Dipnot İktisadi Kalkınmada Devlet Müdahalesi, İktisat ve Maliye Mecmuası, Cilt 7, Sayı 9, İktisadi Kalkınmada Bölgesel Farklılaşma ve Devlet Müdahalesi, İktisat ve Maliye Mecmuası, Cilt 8, Sayı 1, Yatırım Programlarında Tamlaşma, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 21, No 1-4. Fakat kısım 5 ilave edilerek daha önceki ders notları ve makaleler yeni bir görüş açısından yazılarak kitap bunları bir bütün içinde toplamıştır. Kitabın genel amacı öğrencilerin iktisatta teorileri evrensel ve değişmez doğrular olarak ezbere bellemeyip her bir hal ve her bir görüş için yeni bir teori kurulabileceğini anlamalarını sağlamak, onları bu yolda düşünmeye sevk etmektir. Bir diğer amaç da öğrencilerin dikkatini öğretisel görüşlerden arınmış nicel analiz teknikleri üzerine çekmektir. Nihayet eğer öğrencilerin çeşitli iktisat derslerinde öğrendikleri çeşitli teorileri bir genel çerçeve içine koymalarını, bunların hangi şartlar altında ne gibi görüşleri doğrulamak için kurulduklarını anlamalarına yardım edebilirse, kitap genel amacına erişmiş sayılacaktır. İstanbul 1969. İkinci baskıya önsöz. Kitap ikinci baskısı yapılırken yeniden gözden geçirilmiş, birinci baskıdaki aksaklıkların ve eksikliklerin mümkün olduğu ölçüde giderilmesine çalışılmıştır. Kitabın tümünde kullanılan dil değiştirilmiştir. Uzun ve karışık cümleler kısaltılmış, basitleştirilmiştir. Yeni kuşakların anlayamayacağı kadar eski kelimeler yerine günlük kullanımdaki kelimeler konmuş, dilin kuşaklar arasında haberleşmeyi rahat sağlayan bir araç olmasına çalışılmıştır. Noktalama, metnin kolay anlaşılması için yeniden dikkatle elden geçirilmiştir. Bundan başka birinci baskıya önemli ekler yapılmıştır. Marjinal fiyat teorisine Sraffa'nın çağdaş eleştirisi, 1950-70 döneminde Harrod'un açtığı yolda kurulan büyüme teorileri, bu eklerin en önemlileridir. Ayrıca hemen her bahiste konunun daha iyi anlaşılması için ekler bulunmaktadır. Nihayet birinci baskıda bulunan hataların da düzeltilmesine çalışılmıştır. Hirschman'ı yanlış yorumlamamızdan doğan sınıflandırma hatası giderilmiştir. Harrod'un büyüme teorisinin çok karışık anlatılmış olması dolayısıyla ilgili paragraf yeniden genişletilerek yazılmıştır. Higgs-Sansen eğrilerini gösteren şekillerden birindeki sembol hatası düzeltilmiş, ayrıca ilgili açıklamaların daha iyi anlaşılması için genişletilmiştir. Bunların yanında gerekli olan birçok düzeltmeler yapılmıştır. kitabın birinci baskısını okuyarak kitaptaki aksaklıklar ve eksiklikler konusunda uyaran dostlara burada teşekkür etmeyi borç biliyorum. Ayrıca baskının kusursuz olmasına çalışan Bilgi Yayın Evi'ndeki arkadaşlarımıza da çok şey borçluyuz. İstanbul 1974. Dördüncü baskıya ön söz. Kitabın bu baskısında daha önceki baskılarda olduğu gibi konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak değişiklikler birçok bahiste yer almaktadır. Ayrıca daha önceki baskılarda giderilememiş olan pürüzler, aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. Eleştirilerinden yararlandığım doçent doktor Ahmet Sayar'a burada teşekkür borçluyum. İstanbul, Kasım 1983. Altıncı baskıya ön söz. Kitabın bu yeni baskısında içerik ve şekil açısından büyük değişiklikler yapmak gerekmiştir. İçerik değişikliği bir yandan iktisat teorisindeki, bir yandan dünya olaylarındaki değişiklikleri yansıtma gereğinden kaynaklanmıştır. Şekle ilişkin değişiklikler ise kitabı daha rahat ve verimli biçimde okunur hale getirme isteğinin ürünüdür. Makro iktisatta 1970'li yılların sonundan itibaren Keynes ve Keynes okulu tahtından inerken Keynes'e karşı ihtilal teoriye hakim olmuştur. Yeni teoriler bahis 27'nin sonuna eklenmiştir. SSCB ve Doğu Avrupa'da merkezi planlı kolektivist sistemin çöküşü, bahis 40'ın büyük çapta değiştirilmesinin temel nedenidir. Aynı olgu tarihin sonu tezinin de ele alınmasını gerektirmiştir. Bu tez kitabın iç tutarlılığı sistematiği açısından büyük önem taşımaktadır. Önemi dolayısıyla son bahis, bahis 42 tümüyle buna tartışmaya ayrılmıştır. Kitabın son kısmı, kısım 5, yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca merkezi planlı ekonomilerin çöküş nedenlerini açıklayıcı bulduğumuz F. Hayek'in fikirleri de ilgili bahise, bahis 40, eklenmiştir. Bunların dışında değişen dünya ve yaklaşımlar birçok bahiste değişikliği gerektirmiştir. Örneğin çevre sorunlarının kazandığı güncelliği yansıtmamak söz konusu olamazdı. Yapılan eklerin kitabın hacmini büyütmemesi için bazı bahislerde önemli kısaltmalar yapılmış, bazı bahisler ise birleştirilmiştir. Teorilerin, yaklaşımların ve olayların bu denli değiştiği 1980 sonrasının düşünce dünyasında açıktır ki güncelliğin korunması her şeyin bu değişikliğe uyarlanmasına bağlıdır. Şekil açısından en büyük değişiklik sayfa altlarındaki dipnotların kitabın sonuna alınmasıdır. Ayrıca bunlarda da kısaltma yapılmıştır. Kitabın dili sadeleştirilmiş, yeni kuşağın daha kolay izleyebileceği aralığa ulaşmasına çalışılmıştır. Yapılan değişikliklerle kitabın çağı izleyen ve rahat okunabilen bir kaynak olabileceğini umut ediyoruz. İstanbul, Kasım 1992. Murat'ın unutulmaz anısına. İktisat teorisiyle uğraşırken, biçimsel model yapısında bulunan ya da bundan çıkabilen önermelere ek olarak teoriye ait inançların olabileceğini bilmeliyiz. A. Leijonhufvud. Düşünceler etki ve tepki süreciyle gelişirler fakat bu süreç sarmal, helezoni olmalı, bir döngü olmamalıdır. J. Robinson. İktisadi öğretinin ancak dogmaları olmayan kısmı evrensellik iddia edebilir. Bu bir somut gerçekler takımı olmayıp somut gerçeklerin keşfedilmesi için bir uyarıcıdır. Nicel tahlilin gerçekleştirilmesi 20. yüzyılı beklemektedir. A. Marshall. Kısım 1. Giriş. 1. İktisadi düşüncenin tahlilinde yöntem. İktisadi düşüncenin zaman içinde evrimini inceleyecek araştırmacı, kapsamı bu kadar geniş bir alanı anlamlı biçimde okuyucusuna iletebilmek için uygulayacağı yönteme özel bir önem vermek zorundadır. Düşüncenin tahliline belirli bir yöntem uygulanmadığı ve bu yöntemle belirli bir amaca yönelinmediğinde, bir iktisadi düşünce kitabı kolayca okuyucunun o güne dek ismini hiç duymadığı, bir daha da duymayacağı, tarihe mal olmuş iktisatçıların, filozofların, matematikçilerin isimlerinin, doğum ve ölüm tarihlerinin, eserlerinin, bir özet içinde pek de anlaşılamayan fikirlerinin tarihsel sıralamasına dönüşebilir. Her dilde sayısı pek bol olan bu tür kitapların ne iktisadın daha iyi anlaşılmasına, ne iktisadi bilginin daha yeterli bir düzeyde kullanılmasına, ne iktisadi alanda düşünce yeteneklerinin geliştirilmesine katkısı vardır. İktisadi düşüncenin zaman içinde evrimini anlamlı, faydalı biçimde verebilen araştırmacıların inceledikleri alanın bütününe uyguladıkları, mantıki bütünlük sağlayan, belirli yöntemleri olduğu görülür. Bu yöntem, araştırmacının iktisadı kendi anlayışına, yani kendi iktisadi düşüncesine göre değişik nitelikte olabilir. 1. İktisadi düşüncenin tahliline uygulanabilecek yöntemler. İktisadi düşüncenin tahlilini tutarlı ve belirli bir amaçla yürütebilen belli başlı iktisatçıların eserleri incelendiğinde, bunların şu birkaç yöntem içinde özetlenebileceği göze çarpar. Bir yöntemde iktisat, tıpkı fiziksel bilimler gibi saf ve evrensel bir bilim, iktisadi tahlil araçları içinde geliştikleri öğretilerden bağımsız bilimsel sistemler olarak düşünülür. Tahlil araçlarının zaman içinde çeşitli iktisat öğretilerinin evrimiyle bugünkü kullanışına nasıl geldiği araştırılır. Bu yöntemin başlıca uygulayıcısı J. Schumpeter'dir. İktisadi tahlil araçlarının gerçekten de içinde kullanıldıkları teoriden ve bu teorinin bağlı olduğu öğretiden bağımsız varlığı olabilir. Örneğin üretim fonksiyonu böyle bir tahlil aracıdır. Ne var ki eğer üretim fonksiyonunun daima azalan getiriye tabi olduğunu varsayarak tam rekabetin geçerliliği sonucuna varılıyor, buradan da laissez-faire çıkarılıyorsa üretim fonksiyonu öğretinin bir parçası olur. Dolayısıyla Schumpeter'in yöntemi iktisadi düşüncede en önemli sorunun açığa çıkmasına değil, aksine gizlenmesine yardım eder. En önemli sorun da kanımızca her teorinin iktisatta belirli bir siyasal inanç sistemine veya felsefi görüşe ya da ideolojiye bağlı olarak kurulmasıdır. Teoriden çıkarılan sonuçların bunlarla bağdaşır nitelik taşımasıdır. Çeşitli siyasi inanç sistemleri veya felsefi görüşler veya ideoloji bulunduğu için aynı olayın iktisatta birbirinden farklı yaklaşımda teorileri bulunabilmektedir. İkinci bir yöntem, iktisadi düşünce tarihini araştırmacının kendi öğretisel tutumunu doğrulamak için incelemesidir. Bu halde liberal öğretiye bağlı araştırmacı, Marksizmi inanç sistemi olarak suçlayıp, liberal teorilerin nasıl evrensel geçerliliği olduğunu ispatlamaya yönelir. Marksist öğretiye bağlı araştırmacı da, liberal öğretinin hakim sınıf ideolojisi olduğunu ve insanlık tarihinin sınıf çatışması içinde evrimindeki yerini göstermeye çalışır. Evrensel doğruları Marksizmin ortaya koyduğunu ispatlamaya yönelir. Üçüncü bir yöntem, iktisat teorisinin gerisindeki felsefi düşünce sisteminin kurulan teorileri, bunlara dayanarak yapılan açıklamaları, bunlardan çıkarılan sonuçları nasıl etkilediğini göstermektedir. G. Myrdal'ın öncülüğünü yaptığı ve J. Robinson gibi ünlü iktisatçılar arasında izleyici bulan bu yöntem, kanımızca iktisat teorisinin gerçek niteliğini ortaya koymaktadır. Teorilerin niçin kurulduğuna yeterli cevap verilebilmesini sağlamakta ve iktisadi düşüncenin incelenmesi için gerekli mantık zincirini vermektedir. 2. Bu kitapta uygulanacak yöntem. Bu kitapta iktisadi düşüncenin incelenmesindeki amaç, teorilerin kurulmasında veya eleştirilmesinde, iktisatçıların bağlı olduğu felsefe sisteminin veya dünya görüşünün ya da inanç sistemlerinin nasıl etkili olduğunun ortaya konmasıdır. Fakat bir kere bu yapıldığında, iktisadi düşüncenin ideolojik olduğu, ideolojilerin de tarihsel ve ortaklaşa, kolektif bir nitelik taşıdığı görülür. Ayrıca çalışmalarımız süresince, iktisadi düşüncenin evriminin diyalektik mantığa, bakınız bahis 31 sayfa 1, tam uygunluk gösterdiği ortaya çıkmıştır. Böylece kitaba içsel birliğini ve tutarlılığını veren yöntem, İktisat teorisinin kurucularının ve eleştiricilerinin bağlı olduğu felsefe sistemlerinin ideolojik niteliğini, ideolojilerin belirlediği öğretilerin tarihsel ve ortaklaşa yapısını diyalektik mantığa göre açıklamak olmuştur. Uygulayacağımız yöntemin bu üç ilkesinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilmek için aşağıda bunlarla ilgili açıklama yapılacaktır. A. Felsefe sistemi veya dünya görüşü ve iktisat teorisi. Bilimin deneme hata yöntemiyle geliştiğine, mutlak bilgi olmadığına bilim tarihi tanıktır. Bütün bilimlerde zaman içinde teoriler değişebilir. Genel olarak fiziksel bilimlerde bir görüş, bir teori, diğer bir görüş veya teori ile çatıştığı zaman hipotezleri test edilir. Deneyler tekrarlanır. Sonuçta o teori daha iyi yeni bir teori bulununcaya kadar ya herkesce kabul edilir ya da reddedilir. Eğer kabul edilmişse onunla çatışan teori geçerli olmaktan çıkar, önemini yitirir. Örneğin evren hakkında Kopernik'in görüşünün, fizikte Newton sisteminin bir takım düşünürlerce kabulü, diğerlerince reddi söz konusu değildir. Eğer kabul ediliyorsa bütün bilimsel çalışmalar artık buna dayanır. Eğer reddedilmişse bu teori bilim tarihine mal olmuş demektir. Buna karşılık iktisat teorisinde aynı olayın olaya bakan düşünürün benimsediği dünya görüşüne ya da değerler sistemine göre farklı bir görünüşü vardır. Hatta aynı düşünürün zamanla kendi dünya görüşü de değişebilir. Örneğin kapitalizmde istihdam ve işsizlik sorununu ele alalım. Liberal öğretiye bağlı iktisatçılara göre kapitalizmin kendi içsel güçleriyle kendiliğinden işleyişi, işsizlik sorununu çözer. Kurdukları teori bunu ispatlamaya yönelmiştir. Eğer işsizlik varsa bunun nedeni ekonominin kendiliğinden işleyişini önleyen müdahalelere atfedilir. Liberal öğretiden kısmi bir ayrılışı temsil eden Keynes ve Keynes okulu yandaşlarına göre kapitalizmin kendiliğinden işleyişi işsizlik sorununu çözemez. Ancak ekonomiye müdahale yapıldığında işsizlik sorunu çözülebilir. Sosyalist öğretiye bağlı düşünürler için oysa işsizliğe bulunacak çareler geçicidir. Kapitalizm sürekli olarak daha büyük sayıda işsiz yaratma eğilimindedir. Her üç görüşte inançlarını ispatlamak için mantıki bakımdan tutarlı teoriler kurarlar. Aynı görüşlere göre dış ticaret sorunu üzerinde duralım. Liberal öğreti serbest dış ticaretin her ülkenin refahını yükselteceğini, ülkeler arasında girdi gelirleri farkını, dolayısıyla refah farkını gidereceğini, yine mantıki bakımdan tutarlı teorilerle gösterir. Milliyetçi akımlar bunun doğru olmadığını, ancak dış ticarette koruma yoluyla bir ülkenin sanayileşip refahının artabileceğini savunur.